Ayrım 35.
Paris'te bir genç kızın koca bir Alman tankını uçurduğunu gazetede okudum dedi Natasha. Gençlerin Pravda'sındaydı yanılmıyorsam. Sergey başını geriye atıp düşünceye daldı. Çalışma masasının üzerine tırmanıp hokkayı deviren küçük Vasya onu bu dalgınlıktan kurtardı. Sergey bastı kahkahayı. Tıpkı Vasya'nın eşi. Küçüklüğünü hatırlıyorum. Onun partizan müfrezesi üzerine yazılanları okuduğumda gözümün önüne getiremedim bir türlü çektiklerini. Bizim işimiz daha kolaydı. Başımızda bir ordu komutanı vardı. Cephe gerisinde hareket hazırlığı yapılıyordu. Ama onun gibi tam 3 yıl ormanda savaşmak. Vasya'nın sağlığına içelim. Natasha kadehini Sergey'inkiyle tokuşturduğunda genç adam gözlerini kırpıştırdı. Öylesine güçlüydü ki Natasha'nın iri mavi gözlerinden ortalığa yayılan ışık. Küçük Vasya'nın babasının eşi olduğunu öğrenmek Natasha'yı çok mutlu kılmıştı. Bu yönden de kendini kocasına yaklaştıran bağların ortaya çıktığını sanıyordu. Ama huyları aynı değil. Büyük Vasya sakindi. Oysa bu, neden tırmanır masanın üzerine? Bir an bile insanın gözünün üzerinden ayırmaması gerekiyor. Bu yanını kendisi gibi deli fişek olan dedesinden almış. Natasha, Dmitri Alekseyevich'in evlerindeki duvar saatini onarmaya kalkışını hatırladı. İçinde ne var ne yok sökmüş, bir çeyrek sonra gözlem evinin saati gibi düzenli çalışacak demişti. Sonra da öyle bir nara atmıştı ki bütün komşular koşup gelmişlerdi. Tüh be, ne aptalım, şu parçayı nereye takacağımı unuttum. En önemlisi de bu parça, yerine takamadıkça hiçbir şey yapamam. Olayı hatırlayan Natasha kendi kendine gülümsedi. Varya'nın sağlığına içiyorum dedi Nina Georgievna. Sergey gelir gelmez annesine anlatmıştı. Varya'yı bir tiyatro okuluna girmeye razı ettim. Fabrikadakiler de onu salıvermeyi kararlaştırdılar. Karımı destekli anacığım. Nina Georgievna hayatından çok hoşnuttu. İşi her zamanki gibi bütün zamanını alıyor ama ara sıra yalnızlık çöküyordu omuzlarına. Kızı Olga ile ilişkileri her zamanki gibi karmaşık, sevgiyle kuşku karışımıydı. Nina Georgievna Natasha'yı çok seviyordu. Kıvanç duyuyordu onunla. Vasya iyi bir seçim yapmıştı. Ama iki kadın arasında büyük bir yakınlık yoktu. Savaşın başlarında Natasha onun gözünde hep bir küçük kızdı. Çocukmuş gibi konuşuyordu küçük geliniyle. Sonradan tekrar buluştuklarında Nina Georgievna şaşırdı. Natasha'nın dış görünüşü bile değişmiş. Yeni yetmeyken güzel bir kadın olmuştu. Üstelik kafaca da olgunlaşmıştı. Peki ama neden onunla rahat konuşamıyorum diyordu Nina Georgievna kendi kendine. Kendisini Olga'dan ayıran şeyin bilincindeydi. Kızının pratik kafası, sağduyusu onu anasından ayıran başlıca özellikleriydi. Ama Natasha Olga'dan farklıydı. Nina Georgievna Natasha ile konuşurken neden tedirgin olduğunu anlayamıyordu. Belki son yılların ürünü olan bu sağlam yaratılış, sağlam karakter onu çekingen yapıyordu. Nina Georgievna Natasha'nın ayaklarını yere bastığını, ayaklarının altındaki yerin de sağlam olduğunu fark etmişti. Natasha susmayı, duygularını gizlemeyi öğrenmişti. Zaman zaman Nina Georgievna bu durgunluğun altında bir kınama sezer gibiydi. Natasha'nın yanında benim ciddilikten uzak bir görünüşüm var. Bu rahatsız edici bir şey. Natasha, Nina Georgievna'ya bir kerecik açılsa, o hüzünlü ciddiliğiyle ve sertliğiyle birleşen çocuksu duygunluğunu gösterse, Nina Georgievna gelininin Vasya'ya yazdığı mektuplardan birini okusa, askeri sansürü hatırladığında duyduğu çocuksu utancı bilse, Natasha'nın kendikiyle kardeş bir ruh taşıdığını anlardı. Ama şimdi ona uzaktan hayranlık duyuyor ve Valya'nın dönüşünü bekliyordu. Valya ona coşku dolu ya da büyük üzüntülerin izini taşıyan mektuplar yazıyordu. Nina Georgievna hayatında şiir yazmamış, piyano çalmamış, tiyatro oyuncusu olmayı düşünmemişti. Ama sanatçılık Valya gibi onun da doğal yanlarından biriydi. Valya'nın mektupları sözcüklerle kendini gösteremeyen derin bir anlamla yüklü gibi geliyordu Nina Georgievna'ya. Bu derin anlamı yaratan sesindeki büyüleyicilikti, görüntülerin tılsımıydı. Valya kendi düşlerinin dile gelişiydi. Kaç kere şaşkınlıkla sormuştu kendi kendine. Bu silik, gülümseyişinden başka süsü olmayan, hocalarının hiçbir yeteneği bulunmadığını söyledikleri genç kızda, Sergey nasıl yapmış da yüreğinin aradığı eşi bulabilmişti. Sabırsız Sergey, Valya'yı fark etmişti. Anlamıştı onu. Artık ortalık çok gürültülü dedi Nina Georgievna. Toplar hem cephede gürlüyor hem de burada sevinçten. Yeryüzü sessizleştiği an ne olacağını hep düşünüyorum. Büyük bir içe dönüş görülecek. Sanat yücelecek. Geçen çarşamba 5. sınıf öğrencilerine ders veriyordum. Bu küçükler çok şaşırtıcı. Birden aklıma geldi. 1812 savaşında Puşkin de onların yaşındaydı. Natasha canlanmıştı. Herhalde yitirdiğim son yıl olacak. Dün eski hocalarımdan birine rastladım. Kuzeyde meyve ağacı yetiştirmeye çalışıyorlarmış. Kuzey kutbunun ötesinde yemiş bahçesini düşünebiliyor musunuz? Yaptığı aşıların sonucunda elde ettiği şaşılacak bir meyveden söz etti. Nina Georgievna koca bir koltukta uyuyakalan torununa bakıyor, çocukları düşünüyordu. En olağanüstü bitkileri yetiştiriyoruz. Ne ateşten, ne yalandan, ne de doğanın körlüğünden çekinen yarının adamları. Sergi, geleceği düşündüğün oluyor muydu? Ya da hiç düşünecek zaman bulabiliyor muydun? Doğrusu vaktim olmuyordu. Minsk yakınında yabancı muhabirler gördüm. Gazeteci olarak iyi miydiler yoksa kötü mü pek bilmiyorum. Ama bende çok kötü bir izlenim bıraktılar. Hele biri tam faşist ağzıyla konuşuyor, savaştan sonra Almanya'da ne yapacağımızı soruyordu. Amerikalılar kuşku içinde diyordu hep. Bir şey anlamıyorum dedi Olga. Bu adamlar bizim müttefiklerimiz değil mi? Kendileriyle konuştuğumda anladım. 42'de uçurumdan aşağı iteceklerini, ancak bunu yaparken de kollarını bacaklarını kıracaklarını sanıyorlardı. O zaman da büyük hakim ortaya çıkacak, hak yerini bulacaktı. Oysa olaylar tersine döndü. Ford, Gorki fabrikaları işçilerini neden sevsin? Yaratılışına aykırı olur. Dinle Olga, gazetelerin ötesinde kitaplar var. 1940'da gazetelerimiz faşist sözcüğünü kullanmıyor, nezaket kurallarına dikkat ediyorlardı. Ama faşistler yine faşistti. Kendisini Almanların pençesinden kurtardık diye Fransız burjuvazisinin bize aşık olduğunu sanıyorum belki. Bu yaptığımızı asla bağışlamayacak. Stalingrad'ın anısına dikilen bir anıt için 100 frank, sosyalizmle mücadele için 100 bin frank harcayacak. O Amerikalılarla konuşurken bunu anladım. Paris'i, tartışmaları, görev maskesi altında yolladıkları heyetleri hatırladım. İyi ama bu korkunç bir şey Sergey diye bağırdı Nina Georgievna. İnsanlar hiç rahat yüzü görmeyecekler mi? Uzak bir buluta karşı gövdesiyle küçük Vasya'yı korumaya çalışır gibiydi. Sergey gülümsedi. Stalingrad'dan sonra bizi hiçbir şey korkutmuyor. Ağızlarına geleni söyleyebilirler ama ısırabileceklerini sanmıyorum. Hem gücümüzü fark ettikleri için sövüyorlar bize. Güçlü bir ülke, güçlü bir ulus, güçlü insanlar olduğumuzu, en iyilerin bizim saflarımızda bulunduğunu gösterdik onlara. Paris'te olup bitenleri pek bilmiyorum. Gazeteler çok az sözünü ettiler. Ama orada kaldığım süre içinde bir mühendis, bir genç işçi ve daha nicelerini gördüm. Sokağa inen onlar, bundan eminim. Bizlere çamur sıçratanlar değil. Ayrılacakları sıra Nina Georgievna birden küçüldü, ufalıverdi. Sergey'in boynuna sarıldı. Sonra gözyaşlarını göstermemek için arkasını döndü. Bir sigara yaktı ve başladı öksürmeye. Olga bütün geceyi annesinin yanında geçirdi. Sergey, Natasha'yı evine kadar götürdü. Yolda genç kadın birden, ''Yalnız değiliz'' dedin. Atkarsk'ta elime geçen eski bir dergide Labrador ikliminin değiştirilmesiyle ilgili bir yazı okudum. Bir bilgin Gulf Stream akıntısının yolunu değiştirmeyi öneriyordu. O zaman Labrador'da bile limon ağaçları bitebilirmiş. Bir düş herhalde. Ama biz 3 yılda dünyanın havasını değiştirdik. Bunu nereden çıkardığımı soracaksın. Pek az şey biliyorum. Gazetelerdeki haberlerin dışında pek bir şey okuduğumda yok. Ama hastanemize yaralı bir Yugoslav partizanı getirdiler. Bir genç kadın. Onunla uzun uzun konuştum. O an aklıma geldi. Paris'te de bu kızın benzerleri bulunmalı. Tankı ateşe veren genç kız gibiler. Sonra Sergey karanlık kente tek başına yürüdü. Ilık bir yaz gecesiydi ama sonbahar karanlığına bürünmüştü bile. Kropotkin sokağıyla Arbat arasındaki karışık yollarda yönünü şaşırdı. Varya'nın sevgisi annesiyle yeniden birlikte olmak, Vasya'nın yaşadığını öğrenmek, uçsuz bucaksız, hem yaşlı ve hem de şaşılacak kadar genç olan onarılmaktaki Moskova'yı görmek onu mutlu kılıyordu. Sonra Paris'te bir tanka uçuran genç kızı düşündü ve uzaklarda sevgili gölgeler arasında kuru yapraklarla kaplı ağaçlı yoldan Madon'un kendisine doğru geldiğini gördü. Cephe artık Paris'in çok uzağındaydı. Ama barış bir türlü Lansiyen'in içini rahatlatamıyordu. Louis'i boşuna aramıştı. Nerede olduğunu bilen yoktu. Bakanlıkların işe başlamasına kadar beklemesi söylenmişti. Her şey belirsizdi. Sokaklarda silahlı mukavemetçiler dolaşıyordu. Duvarlara çeşitli kuruluşların ürkütücü çağrıları yapıştırılmıştı. Gazeteler temizlik istiyorlardı. Fiyatlar yükseliyor, dükkanların kapılarında oluşan kuyruklarda şu sözler duyuluyordu. Alman işgalinden bin beter. En iyi otellere Amerikalılar yerleşmişti. Sabahlara kadar eğleniyor, onların şehrinden genç kadınlar gece sokağa çıkmaya korkuyorlardı. Lansiye ateşler içinde yaşıyordu sanki. Marthe bile kocasını sevindiren ya da kızdıran şeyleri anlayamaz olmuştu. Kentin kurtuluşundan kısa süre sonra bir gün caddede yürüyorlardı ki gençlerin çevresine toplandığı yarı soyunluk bir kadının geldiğini gördüler. Ben Almanlarla yattım yazılıydı göğsünde. Marthe bağırdı. İğrenç bir şey. Yöneticiler böyle olaylara nasıl göz yumuyorlar? Kocasının da aynı duyguları paylaştığından emindi. Ama Lansiye bu kahpeye niçin acıdığını anlayamadım dedi. Kardeşleri ya da babaları Fransa için can verirken bir takım kadınların Almanlarla karıştırdıklarını düşünmek bile insanın tüylerini ürpertiyor. Murillo Lansiye'ye mukavemetçilerin sanayici Bossi'yi tutukladıklarını anlattı. Bossi'yi mi? Diye haykırdı Lansiye. Ama neden? Almanlarla işbirliği yapmış. Ne demek işbirliği yapmak? Alman işgalinde çalıştı. Herkes gibi. Hastalarınızın görüşlerini sordunuz mu hiç? Almanya'da İngiliz diye ayrım yaptınız mı? Hepsine baktınız ve karşılığında ücretinizi aldınız. Bossi'nin işçileri arasında az mı komünist vardı? Onlar da Alman işgalinde hayatlarını kazanıyorlardı. Hem iyi kazanıyorlardı. Neden komünist işçileri de tutuklamıyorlar? Bunun adına ne denir biliyor musunuz? Dehşet, yılgı düzeni, terör. Lansiye kötü haberleri can kulağıyla dinliyordu. Güneyde polis olmadığı, komünistlerin namuslu kişileri ihanet suçuyla yargılayıp kurşuna dizdikleri anlatılıyordu. Paris'te bir hükümet, onun yanı sıra da Amerikalılar olduğu halde durum daha parlak sayılmazdı. Bossi gibi binlerce suçsuz kişi Drancy'de yatıyordu. 1941-44 yıllarında Almanların siyasal tutukluları, kurtuluştan sonra da Fransızların geçici bir süre işbirlikçileri attıkları kamp. Neden şimdiye dek FFI'lerin silahlarını ellerinden almadılar? Anladık, hepsi kahraman. Paris'i kurtardılar, bunu herkes biliyor. Ama Paris'te Alman yok artık. Bize yeni bir komün hazırlıyorlar, işin aslı bu. De Gaulle neler düşünüyor? Amerikalıların kafayı çekip hır çıkarmaktan başka işleri yok. Düzeni sağlasalar daha iyi ederler. Olup bitenleri duydunuz mu sevgili dostum? Dedi Lansiye Pinot'a. Bir felaketin eşiğindeyiz. Pinot her zamanki kederli ve tumturaklı havasıyla burnunu sildi. Fazla büyütmeyelim. Halk çocuk gibidir. Acıklı oyunu doyana kadar oynamalı. Adaletin doruğu. Neyse ki can yakmaktan çok gürültü koparıyorlar. Bir iki ay sonra her şey yoluna girecek. Çoğu kez Marthe kocasını çam devirmekle suçluyordu. İnsanları ne kadar güç durumlara soktuğuna hiç aldırmıyorsun. Lansiye şu cevabı veriyordu. Ne yapayım karıcığım, ben böyleyim. Lansiye bir kere daha bu yanını gösterdi. Hiç ilgisi yokken Pino da sordu. Her şey yoluna girecek diyorsunuz. Peki ama bu süre içinde sizi de içeri tıkmalarından korkmuyor musunuz? Beni mi? Niçin tıksınlar içeri? Çünkü işbirliği yaptınız. Bayıldıkları deyim bu. Sanki bu türden bir sürü deyime gerek varmış gibi. Biri Şirke ya da Hauser'le yemek yediğinizi anlatır. Levi şirketinin hikayesi su yüzüne çıkarılır. Genellikle ölçülü davranan ve kolay parlamayan Pino bu kez çeneden çıktı. Lansiye'nin kendisini ele vereceğinden korkmuştu. Yerinden kalktı ve ağır ağır kendini kaybetmeden cevap verdi. Hükümet 42'de hayatın pahasına mukavemet hareketini desteklediğimi biliyor. Hainlere düzlen örgülere gelince onların hiçbirini ben yazmadım. Sonradan Pinot küçük bir kahkaha atıp kendi kendine Lansiye'yi ne ciddiye alırsın be adam dedi. Gevezelik ediyor işte o kadar. Öte yandan Lansiye de Marty'ye itirafta bulunuyordu. Pirodu kırmakla hata ettim. Birden kanım tepeme çıktı. Ama bu işten bir şey anlamıyorum. Söylediğine göre 42'de Londra ile ilişkisi varmış. Oysa Şirke'ye nasıl yağ verdiğini çok iyi hatırlıyorum. Bir haftada hayat boyu kazanamadığım kadar para geçiyordu eline. Onu kıskandığımı mı sanıyorsun? Yok canım. Hayatım boyunca zenginliği istemedim. Pinot para kazanmayı biliyor ama harcamaktan haberi yok. Tek derdi iş çevirmek. Peki ama sorarım sana. Neden çıkardı o uğursuz yazıyı karşıma? Marty için çekti. Yayınlamamak gerektiğini söylemiştim sana. Kadınlar da hep böyle yapar. Lansiye bağırıyordu. Adam ölüm döşeğindedir. Karısı açık pencerenin yanına oturmaması, iki kadeh atmaması gerektiğini tekrarlar durur. Hiç olmazsa bana acıyabilirsin. Hapı yuttum. Morris, kimsenin sana dokunmayı düşündüğü yok. Buraya gelmediler bile. Sen gelmelerini mi istiyordun yoksa? O zaman bana acıyacak zamanı bile bulamazsın. Hapı yuttum. Amerikalıların bizleri aldırdığı yok. Ciplerini deli gibi sürüyor, yayaları eziyorlar. De Gaulle de Eiffel Kulesi kadar uzun olmakla övünüyor. Dikilmiş duruyor, hep zafer düşlüyor. Gözü dönüklerin, susuzları boğazlaması onu ilgilendirmiyor bile. Belki birkaç günlük ömrüm kaldı. Marty doktor çağırmak istiyordu ama Lansiye karısına engel oldu. Bırak da rahat öleyim. Morlo tedavi etmiyor, insanla dalga geçiyor. Pinod'un ortağıyla bozuşmaya hiç niyeti yoktu. İki gün sonra ona uğradı ve lafa bir atasözüyle başladı. Atasözlerini çok sever, atasözleri ulusların bilgeliğidir, derdi. Eski dostluk pas tutmaz. Onu ufak tefek kavgalara aldırmamak gerek. Şu sıra herkes sinirli, çağın gereği. İşlerden söz ettiler. Sonra Pinod, bakan savaştan önce sizinle tanıştığını söyledi. Büyük bir yakınlıkla söz etti sizden. O an Lansiye'nin keyfi yerine geldi. Bir sedobrol kürü yapmam gerekiyor. Marty'nin hakkı var. Sinirlerim bozuldu. Ufak tefek tartışmalara ne aldırırsın? Önemli olan Almanların kovulması. Fransa yine Fransa oldu. Ve Lansiye dostlarına şunları söylemeye koyuldu. Ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. İçine kapanık bir yaratılışım vardır. Ama şu 4 yıl boyunca belki hepinizden çok acı çektim. Peki peki, hepimiz sudan çıkmış balığa döndük. Ne yaparsınız? Fransız özgürlüğü olmadan yaşayamaz. Hava çok güzeldi. Pastırma yazının son günlerini yaşıyorlardı. Havanın saydamlığıyla ve özgürlük üzerine düşünceleriyle içi iyice rahatlayan Lansiye yürüyordu. Louis ile ilgili bir haber olup olmadığını anlamaya karar verdi. Kendini geniş bir çalışma odasına aldılar. Burada her şey yakın geçmişin olaylarını hatırlatıyordu insana. Kırık yerlerine kağıt yapıştırılmış camlar, hantal bir çalışma masasının yanında ince, zarif bir koltuk, Amerikan konserveleriyle yan yana yığılı dosyalar. Albay Rojon, uzun boylu, kır saçlı, sağlam yapılı, sanki nişan vermek, söylev verip bir anıtın açılışını yapmak için yaratılmış tiplerdendi. Sesi de çok tatlı, soyluydu. Size çok üzücü bir haber vermek zorundayım Bay Lansiye dedi. Oğlunuz Temen Louis Lansiye, Fransa uğruna kahramanca şehit oldu. Legion d'honneur nişanı ve Sovyetlerin ulusal savaş nişanını aldı. Lansiye şapkasını tartaklıyor, gözyaşları yanaklarına akıyordu. Oğlunuzla övünebilirsiniz Bay Lansiye. Lansiye albayla nasıl vedalaştığını, eve nasıl döndüğünü hatırlamıyordu. Louis dedi karısına, Marty hemen anladı. Yarı karanlık odada oturmuş, oğlunun resmine bakıyordu. Marty ayaklarının ucuna basarak giriyor, damlalarını veriyor, elleriyle saçlarını okşuyordu. 2 yıllık ortak hayatlarında Lansiye'nin boş yere umutsuzluğa kapıldığını çok görmüştü. Şimdi kocasının acısı gerçekti. Onu anlıyor, kendine daha yakın hissediyordu. Önceleri Lansiye bir şey düşünemez olmuştu. Yalnız oğlunun çocukluğunu, geçirdiği hastalıkları, Marcel'in nasıl dertlendiğini, çocuğun yaramazlığını, şen kahkahalarını ve Bordo'daki son karşılaşmalarını hatırlıyordu. Sonra Lansiye kendi kendine suçladı. Louis'nin gerçek değerini bilemedim. Mado benim gözümde ondan çok üstündü. Oğlumu şiddet yanlısı, şamatacı buluyor, duygularındaki incelikleri anlamadığımı sanıyordum. Oysa her şeyi anlıyordu. Fransa'yı gerçekten seviyordu. Jelinot'un kara ağaçlarına hayranlık duymak yetmez. Onlar uğruna insan hayatını verebilmeli. Ne garip, Louis, Rusya'nın bir köşesinde Verdun'u savunanların destanını yeniden yarattı. Benim karımdan geldiğini anlar gibi oluyorum. Neden oraya gittiğini de biliyorum. Tehlikeyi arıyordu. Benim gibi oğlum da nefret ediyordu siyasetten. Rus hükümetinden bana ne? Ne kadar iyi savaştılar. Alman basını bile bunu itiraf etti. Amerikalılar ülkemizde görmeyi yeğlerim ama Stalingrad olmasa Almanların Paris'ten çıkmayacaklarını da kabul etmek gerekir. Ruslar hakkında yanıldığımı anlar gibiyim. Alman gazeteleri bizi şaşırtıyordu. Ruslar gerçek bir ulusal savaş verdiler. Savaşta yararlılık gösterenlere taktıkları nişanın adı da buna tanıktır. Bizim komünistlere karşı çıkabilirim ama Rusların yurtseverlikleri önünde de eğilmek zorundayım. Louis bunu benden önce anlamıştı. Albay haklı, oğlumla övünüyorum. Marcel'in gibi onun da mangal gibi yüreği vardı. Belki de en iyi yanlarımı, Verdun'un acısını ona aktardım. Ama Louis'i yitirmek ne acı. İçeri giren Murillo'ya, Louis öldü dedi. Oğullarımızla övünebiliriz. Ölünce ardımda saçma sapan koleksiyonlarımdan ve Rochen'den başka ne bırakacağımı sık sık düşünürdüm. Şimdi birinin çıkıp Louis'nin başarısını minnetle anacağını biliyorum. Çok önemli bir şey. Verdun'un ateşi Fransa'yı hep aydınlatıyor. Neyse ki Mado yaşıyor dedi Murillo. Kim bilir, belki o da Rusya'da, Afrika'da can vermiştir. Ekim başlarındaydı. Kısa bir süre sonra Lansier, Mado'nun kapıdan içeri girdiğini gördü. Haftalarca önce Paris'e gelen Mado bir türlü babasına uğrayamamıştı. Limoges'da bulunduğu sıra yanındakilerden biri Rochen'de çalıştım demişti. Lansier Almanlara yağ veriyordu. Mado babasını tanıyordu. Söylenene aklı yatmıştı. Çocukluğunu geçirdiği evi görmek, babasının terk edilmediğinden emin olmak isterdi. Murillo babasının evliliğinden söz etmiş ve Marte'yi övmüştü. Ama babasıyla karşı karşıya geleceğini düşündükçe Mado'nun bütün varlığı isyan ediyordu. Murillo, Louis'nin ölümünden sonra çok çöktü deyince onu görmeye karar verdi. Lansier çığlık attı. Bir süre konuşamadı. Gözyaşları içinde boğulacak gibiydi. Mado sevgiyle öptü babasını. Masanın üzerinde duran Louis'nin resmini aldı, uzun uzun baktı. Nerede öldüğünü biliyor musun dedi Lansier. Rusya'da. Tehlikeyi arıyordu. Siyaset bir yana, Rusların herkesten iyi savaştığını kabul etmek gerek. Louis'nin neden Rusya'yı seçtiğini anlıyorum. Savaştan önce buraya gelen mühendisi hatırlıyor musun? Daha o sıralar Rusların iyi savaştığını söylemişti de Nivel inanamamıştı. Nivel'in de ne hain olduğu çıktı ortaya. Almanya'ya kaçtığı söyleniyor. Zavallı Leo. Bir toplama kampına gönderildi. Hiç haber yok. Onu kurtarmak istiyorduk ama Almanlar bizden güçlüydü. Duma'yı tutukladılar. Leontine gelince. Ölümlerin en güzeliydi onunki. Louis'nin ölümü gibi. Peki ama neden anlatıyorum sana bütün bunları? Çok yaşlandım Mado. Her şeyi birbirine karıştırıyorum. En önemlisi seni bulmuş olmam. Neredeydin son yıllarda? Mado cevap vereceğine babasına kardeşiyle ilgili sorular sordu. Sonra çok geride kalan yılları, Marcel'ini, Jelinot'u andılar. Ama Lansier sorusunu tekrarladı. Neredeydin Mado? Kocasını neden bıraktığını sormak istiyor ama Bertie adını anmak onu ürkütüyordu. Ya Bertie için yazdığı yazının haberi olmuşsa? Taşra'da mukavemetçilerle birlikteydim. Daha önce de burada bir süre çalıştım. Neden eve hiç gelmedin? Gelemezdim, çarpışıyordum. Lansier gülümsedi. Şimdi herkes çarpıştığını söylüyor. Mado asker olacak ha? Hadi canım sen de. Bir mukavemetçiye aşık olmuş, onun resmini yapmıştır herhalde. Sevgiyle baktı kızına. Birden rahatsız oldu. Hayır, Mado değil bu. Değiştirmişler onu. Gözleri buz gibi. Deli gözlerini andırıyor. Tıpkı Marcel'in yaratılışı. Marcel'in kendini tüm aşkına vermiş, benimle yaşamak için babasını bırakmıştı. Mado ise mukavemetçilerle birlikte çarpışmak için kocasını bıraktı.